Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz Dedi ve Ekledi Podcast'in yeni bölümüne. Nasılsınız ve nasıl olmaya karar verdiniz? Bugün bunu konuşacağız. Kim olmaya karar verdiniz? Yani şöyle, herkesin olmak istemediği ve olmaya karar verdiği biri var. Ve bu karar verdiğimiz, ne diyelim ona, personalarımız hayatı yaşarken bizim ayağımıza dolanıyor. Neden? Neden oluyor bu? Yani ben şöyle biri olacağım, işte en basitinden sakin biri olacağım, anlayışlı biri, disiplinli biri ya da böyle giyinen biri olacağım fikri neden işe yaramıyor? Bu karar neden çalışmıyor? En basit haliyle anlatıyorum. Ay, bugün bir arkadaşımdan son zamanlarda aldığım en güzel iltifatı aldım. Dedi ki, hayattaki her şeyi en basit şekilde anlatmak gibi bir yeteneğin var. Yani en komplike şeyi bile çok anlaşılır, çok basit kılacak kelimeleri bir şekilde buluyorsun. Şimdiye kadar aldığım en iyi iltifatlar defterime yazdım ama. Öyle bir defterim varmış değil mi, böyle manyak gibi yazıyorum. Yok tabii ki, ama hiç unutmadığım iki iltifat var. Belki daha önce de anlattım mı, bahsettim mi bundan acaba? Ama yok, bahsetmedim. Yani ne konuştuğumu hatırlamayacak kadar uzun zamandır mı buradayım ben? İşe bak. Demişti ki, senden yayılan güzel bir şeyler var. Oo. Ki bunu söylediği yıllarda kimin yanında, hangi ortamda olursam olayım kendi enerjimi koruyabilmek, öyle manipülasyonu gözünden tanıyabilmek, aşağı çekmeye çalışanı enerjimle yerle yeksan eylemek gibi yeteneklerim de yoktu. Yani yanında olduğum kişilerin enerjilerinden etkilenmeye çok açıktım. Ya bebektim daha yani. Ve herkese tek bir argümanla sonsuz müsamaha gösteriyordum. Ama o iyi biri. Aslında iyi biri. Özünde iyi biri. Ay. İyiyse gitsin cami yaptırsın, gelmesin beni de diyemediğim yıllarda, yani sen yine de git benden yayılan, artık o her neyse güzel şeyleri gör. Yani bazı insan da öyle işte, sen daha kendine farkında değilken oradan bakıp sendeki bazı şeyleri görüyor, söylüyor falan. Kıymetli tabii ki. Bir keresinde de biri böyle gerçek bir çocuk merakıyla şey demişti, sen nasıl bu kadar iyi yazıyorsun ya? Ya o kadar hoşuma gitmişti ki, ve yani hoşuma gitmesinin sebebi aslında bu bir iltifat değil baktığında, ama hakikaten merakından sordu. Yani hani nereden aklına geliyor fikirler, böyle o kelimeler nereden buluyorsun falan diye. Böyle mest olmuştum gerçekten bu cümle karşısında. Tahmin ediyorum bunları söylediklerini ikisi de hatırlamaz, ama dediğim gibi ben defterime yazıyorum. Velhasıl şimdi de basitçe neden karar vermenin işe yaramadığını anlatacağım. Fakat burada şeyden bahsetmiyorum. Bir şey yapma kararından değil de biri olma kararından bahsediyorum. Yani atıyorum, dil öğreniyorsunuzdur. Günde 2 saat çalışma kararı alırsınız. Ya da işte sınava gireceksinizdir. Her gün 1000 soru çözeceğim demişsinizdir. Burada bir problem yok. Yani hedef belirleyip ilerlerken karar hayatı kolaylaştıran bir şey, pratik bir şey. Ben biri olma kararından bahsediyorum. Yani direkt öznesi sizsiniz söylediğim şeyin. Burada problem çıkıyor. Pratik olmayan bu. Çünkü burada yaptığımız şey kendimizi olması gerekene sıkıştırmak. Yani karar tanımı gereği olanla değil, olması gerekenle ilgili bir şey ya. Bu şu demek, senin elinde insan gibi bir malzeme var. Muğlak ve komplike bir canlı. Ama sen bunu başı sonu belli, hattı hududu belli bir kararın içine sığdırmaya çalışıyorsun. Bu öyle bir şey değil, yani onu anlatmaya çalışıyorum. Burada karar vermek çalışmıyor. Çünkü karar katı bir şey, hayat esnek. Karar sabit bir şey, hayat değişken bir şey. Yani hayatın özüne, yaşamanın tabiatına aykırı olmamız gereken birine karar vermek. Bu şu da olabilir yani. Ben böyle giyinen biriyim. Mesela bunu çok sık duyuyorum ve çok sık gözlemliyorum. Herkesin sanki giyim tarzı kafasında sabit. Diyor ki ben salaş giyinirim. Ben işte ne bileyim renkli giyinmekten hoşlanmam. Sade renkler tercih ederim. İşte ben şöyle ne bileyim ben vintage giyinmeyi seviyorum. Ben şık şıkırdım giyinmeyi seviyorum. Ya bu da bana çok tuhaf geliyor. Ya insanız, bazen öyle hissederiz, bazen böyle. Bazen gerçekten ışıl ışıl parıl parıl giyinmek istersin. Öyle bir enerjin vardır. Bazı günlerde hiç öyle bir modda değilsindir. Tek renk, hiç dikkat çekmeyen bir şey giymek istersin. Yani hakikaten benim mesela bazı günler gerçekten dikkat çekmeyi seviyorum. Bazı günlerde böyle gideyim de en köşe masaya, kimse bana bakmasın, kimse beni görmesin istediğim günler oluyor. Buna göre giydiğim şeyler de değişiyor. Yani tek bir stili olması insanın bu kadar böyle keskin katı kuralları olması giyim tarzında bile bana çok tuhaf gelen bir şey. Kaldı ki nasıl biri olacağına karar vermek, ya ben böyle biri olacağım demek bana inanılmaz iddialı geliyor. Yani kolaylıklar diliyorum gerçekten. Ve açıkçası bunun da çalışmayacağını düşünüyorum. Zaten bu bölümü o yüzden yaptım. Yani neden bu çalışmayacak? Bakalım ikna edebilecek miyim? Şaka yapıyorum, öyle bir derdim yok. Yani olması gereken dediğimiz aslında zihinsel bir yanılgı. Sürprizsiz, olasılıksız, böyle sıkıcı bir şey. Zihin gibi suni, mutlak ve bilinen şeylerle dolu. Ama hayat ne olacağı belli bir yer olmadığı için getirdikleri de esneklik istiyor, değişkenlik istiyor. Bazen öyle, bazen böyle olmamızı istiyor. Yani düşünün ki her gün uyanıp çok iyi, dürüst, ahlaklı, çok erdemli ve yardımsever biri olmaya karar vermek. Kulağınıza nasıl geliyor yani? Çok asil geliyor olabilir. Evet, çok asil, çok erdemli olabilir. Evet. Ama asla gerçekçi, asla işlevsel değil. Bu çok romantik, idealist ve bana kalırsa çocuksu da bir niyet. Dünyada barış olsun, kimse ölmesin gibi bir niyet bu. Karar bile diyemiyorum. Çünkü gerçekten niyet olur bundan sadece. Ya yani bunu da konuşalım artık ya. Yani hiçbirimiz aziz değiliz ve olmaya da gelmedik. Niye kendimizden şey diye bahsediyoruz? Ah, benim kalbim çok temiz, ben çok iyi niyetliyim diye. Yani bunu niye yapıyorsunuz ya? Bu ömürlük bir şey değil ki. Her gün mü kalbin temiz kardeşim? Hiç mi kin tutmuyorsun? Her niyetin mi iyi? Yani nasıl olabilir böyle bir şey? Böyle ben Azize ayaklarını vallahi yemiyorum. Zaten kendinden de böyle kalbim temiz, niyetim iyi falan diye iddiaları olandan korkarım. Çünkü yani belli ki çok da tanımıyor kendini. Öyle zannediyor. Hep temiz niyeti zannediyor. Kendini böyle hoşlanmayacağı, kendi hakkında hoşlanmayacağı şeyleri görecek kadar tanımamış. Oralara bakmamış bile yani. Onu nasıl bilelim istiyorsa o mavalı okuyor. Yemezler. Full time iyi niyetlilik diye bir şey yok. Ve bunda bir sorun da yok ya. Bu yani kusursuz olmaya kasmak insanın üzerinde çok büyük bir yük değil mi ya? Aa, yüklenmeyin öyle kendinize. Belinize bir şey olacak. Neyse, buraya kadar bu beyanın sahipleri, kapamıştır bölümü zaten. Kırılgan egolarına ağır laflar ettim. Kaldık biz bize. Şimdi biz kötü olmaya da okeyiz o zaman, değil mi? Öyle anlıyorum. Yani insanlığın bin bir türlü hali var. Hiçbirini yargılamayıp her şeye gönüllü olsaydık acaba o zaman nasıl olurdu? Nasıl görünürdü? Neler mümkün olurdu? Vallahi bence kontrol edilemez olurduk, biliyor musunuz? Yani daha da büyük bir özgürlük hani nerede, gösterin. Manipüle edilemez, kontrol edilemez olurduk bir defa. Yani artık kimse bize kendimizi suçlu hissettiremezdi. Çünkü artık bizim olmaktan kaçtığımız biri yok. Sen böylesin diye suçluluk hissedelim. Yani öyle olmaktan korktuğumuz biri yok. Her şey olmaya gönüllüyüz. Olmaya karar verdiğimiz sabit biri olduğunda o persona bizim bir şekilde yolumuza çıkıyor. Bu persona katılık yaratıyor. Hayatın içinde esnememiz gereken yerde karar vermenin katılığı bir direnç yaratıyor ve hayatın akışkanlığına halel getiriyor. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var.
Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var.
Çünkü direnç gösterdiğimiz, tepki verdiğimiz, kaçtığımız, dışladığımız ve yargıladığımız her şey sistemimizde bir güvenlik açığı oluşturuyor ve oradan hasar alıyoruz. Bir şeyi reddetmek için harcadığımız enerji bir direnç yaratıyor ve direnç gösterdiğimiz şeyler istesek de istemesek de hayatımızda bir gün ortaya çıkıyor. Çünkü enerjimizi oraya akıtıyoruz. Yani orayı var edebilmek için bir... yani siz neye inanıyorsanız niyet diyebilirsiniz, odak, dikkat diyebilirsiniz ama yani bir birim bir şeyleri oraya akıtıyoruz, oraya harcıyoruz. Bizden bir şeyleri oraya vakfediyoruz. Şunun gibi düşünün. İlkokulda böyle olurdu ya, birileri bizle böyle bir şeyimizle dalga geçerdi. Ve biz sinirlendikçe de daha çok üzerimize gelirdi ilkokul zorbaları. Herkesin hayatında vardır bundan zannediyorum. Ya atıyorum büyük burunlu diye dalga geçiyor. İşte sensin büyük burunlu, ben büyük burunlu değilim falan gibi şeyler söylemek onun böyle dişini kanlandırıyordu. Daha fazla dalga geçmesine sebep oluyordu. Ama hani evet, ne olmuş, burnun büyük dedik geçtik. Büyük burunlu olmaya gönüllü olduk. İşte ya da duymamazlıktan geldik, hiç orada yokmuş gibi ignore ettik onu. Ne kadar dalga geçerse geçsin tepki vermedik yani. Bir süre sonra ne olacak? Susacak değil mi? Ya büyük burun meselesi artık hayatımızda bir mesele olmaktan çıkacak. O sınıftaki alaycı çocuğu susturmanın en iyi yolu buydu. Bu da öyle bir şey. Ne zaman tepkisiz kalırsak o zaman kimse bizi sıkıştıramaz. Yani bir konuya ne kadar tepkisiz kalırsak o ölçüde köşeye sıkıştırılamaz oluyoruz. Access buna... Bölümlerde bu arada Access diye bahsettiğim şey Access Consciousness isimli bir sistem. consciousness çeşitli şekillerde podcast artık ne demek istiyorsanız. Bir sistem, bir modalite, yani hem felsefik olarak hem pratik olarak benim tamam ya bu işte gerçekten özgür olmak buna benziyor demek ki dediğim ilk modalite. Gerçekten yargıdan beni çıkaran ve gerçekten sonsuz olasılıklardan, o rahatlık alanından, ya şunu şöyle yapsam mı, bunu böyle yapmasam, bunun için de ayrı bir bölüm yapacağım bu arada. Yani kendimizi sıkıştırdığımız yerler, ay işte onu paylaşsam mı, şunu mu derler, bunu giysem mi, şunu söylesem mi, öyle mi diyecekler benim hakkımda, o kadar böyle bir hani self judging var ki insanların kafasının içinde, böyle onları yiyip bitiren ve akses tam olarak sizi bundan çıkartan bir modalite. Bazen çok fazla insan soruyor bu konuda. Araştırmanızı öneririm diyormuş. Yani bir sürü bilgi var açıkçası, bana da biri anlatmadı. Merak ediyorsanız bakabilirsiniz. İşte akses bu bahsettiğim şeye gönüllü olmak diyor. Yani dalga geçilen olmaya gönüllü olmak. Gönüllü olmak illa onu yapacak olmak demek de değil. Yani o her neyse sadece ona karşı yargısız, dirençsiz, tamamen tepkisiz olmak demek. Yani o konuda bir fikriniz yok ya, bir yargınız yok. Boş bir kağıt gibisiniz o konuda. Ya maalesef bunu yapmak bizim için çok çok zor. Çünkü gerçekten kendi yargılarımızın arasında sıkışık bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Yani diyorum ya, ne giyeceğimiz hakkında bile bir yargımız var. Ben bunu giyen bir insanım diyoruz. Başka şeyleri giymeye izin vermiyoruz. Ya da işte ben böyle para kazanan biriyim. Başka şekilde para kazanamam. Ben bunları kabul edebilen biriyim, bunları kabul edemeyen biriyim. İşte bunlar bizim gönüllü olmadığımız şeyleri yaratıyor. Bunlar da yargılardan kaynaklanıyor. Onların arasında böyle minicik minicik yerlerde yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ve gerçekten kavramlar hakkında tek tek düşünmeye başlarsanız hepsinin arkasında yığınla tonlarca yargınız, fikriniz ve bakış açınız olduğunu göreceksiniz. Her şey hakkında fikrimiz, duruşumuz, oturmuş bir tavrımız var. Doğru ve yanlışların olması böyle bizi biz yapıyor gibi de biraz aslında. Yani mesela kültürümüz için kritik bir mesele seçelim. Aldatmak. Evlilik dışı ilişki. Ne var arkasında? Tabu, ahlaksızlık, yapılmaması gerekir. Ayıp, yanlış, günah, çirkin. Bir sürü yargı var değil mi orada ve çok da doğru olduğunu düşünüyoruz bunların yani. Yapılmaması gerekir tabii ki. İşte aslında bu tam olarak ahlaksızlığı yargılamak demek. Ahlak diye bir tanımı kabul ediyorsanız ahlaklı olmayı da bir seçim olarak kabul edebilirsiniz. Ben ahlaklı bir şekilde yaşamayı seçiyorum deyip konuyu kapatabilirsiniz. Ama hayır, kapatamıyoruz, asla kapatamıyoruz. Ahlaksızlığı ve ahlaksız olmayı seçenleri muhakkak yargılıyoruz. Ve yargıladığımız, kaçtığımız, reddettiğimiz, ayıpladığımız her şey hayatımızda bir direnç yaratıyor. Enerjimizi o dirence akıtıyoruz, istesek de istemesek de. Ve sonunda da o kaçtığımız şey hayatımızda ortaya çıkıyor. Hani şey var ya, kınadığını yaşamadan ölmezmiş insan diye bir söz var. İşte bu o. Oraya o kadar enerji akıttın, harcadın ki suçlamalar ve savunmalar yaparak sonunda oldu. Çünkü direnç enerji gerektirir. Yani farkında olun ya da olmayın, zihinsel enerjinizin bir kısmı sürekli olarak karşısında durduğumuz şeylere akar. Fiziksel olarak bile, yani bir şeyin karşısında durmak enerji isteyen bir şey zaten. Akışta bir pozisyon değil. Olan her şeye ve hayatın tüm getirdiklerine, tüm dünya hallerine yargılamadan gönüllü olduğunuzda işte o zaman realiteniz genişler, hayatınız genişler. Olasılıklar alanından işlemeye başlarsınız. Akses'in gönüllü olmak dediği şeyi bu örnek üzerinden açıklayayım. Anlatması zor bir konsept çünkü. Örnekle belki daha kolay olacak. Şimdi şu cümleye bakın. Aldatmaya gönüllüyüm. Evlilik dışı ilişki yaşamaya gönüllüyüm. Sizi de rahatsız etti mi biraz? Büyük ihtimalle etti. Ama gönüllü olmak demek bunu yapacağım demek değil, bunu seçiyorum demek değil, eşimi aldatacağım demek değil. Bu konuda bir direncim, bir yargım yok demek. Gönüllü olmak böyle bir şey. Yani düşüncelerinizden bahsediyorum, eylemlerinizden değil. O burnunuzla dalga geçen çocuğa cevap vermemek, işte o tarafa bakmamak, enerjinizi ona sinir olarak ya da kendinizi savunarak, işte burnunuzun ne kadar düzgün olduğunu ispat etmeye çalışarak harcamamak demek gönüllü olmak. Ya böyle o alanı serbest bırakmak gibi. Siz zaten aldatmayı seçmediğiniz sürece kimseyi aldatmayacaksınız. Bu çok iradi bir eylem yani. Esas olan her zaman sizin seçiminiz. Neyi seçiyorsunuz? Gönüllü olmak o konunun, kavramın, konseptin, paterninin arkasındaki yargıları, dirençleri, o zihinsel yükü yok etmek için bir pratik. Şöyle düşünün, yani yargılamak böyle sıkılı bir enerji gibi akmıyor, böyle katı, değişmez. Hani doğru belli, yanlış belli, yargı öyle bir şey sonuçta. Siz burada İşte buna gönüllüyüm dediğinizde oradaki o sıkılı enerjiyi rahatlatıyorsunuz aslında. Böyle masaj yapmak gibi bir şey, zihinsel masaj. Katılıklar eriyor, genişliyor o alan. Haliyle başınıza gelenlerin doğası da değişiyor, genişliyor. Doğrularınızın ve yanlışlarınızın olması demek zihninizle karar verdiğiniz birisiniz demek. Bakın bu lafımı yazın. Ya bu gerçekten çok basit, çok göz önünde ama herkesin çok kaçırdığı, yani ben dahil demek istiyorum. Tabii ki kendimi ayrı tutmuyorum. İnsanların çok kaçırdığı bir şey. Yani elinizdeki bir checkliste göre yaşamı düzenlemeye çalışıyorsunuz. İşte bu yanlış, bunu geç, bu kötü, bu ahlaksızlık, bu saygısızlık diye böyle hayatın bir kısmını dışlıyorsunuz. İşte bu tavır ikilik yaratır, ayrım yaratır. Siz tüm insanlık hallerine yargılamadan gönüllü olduğunuzda işte o zaman sizi kimse manipüle edemez. Çünkü o zaman artık hiçbir şeyden kaçmıyorsunuz diyor Access. Hırsız olmaya gönüllüyüm demek zor, biliyorum. Yani kulak tırmalıyor ama işte yani onu olacağız diye değil. Bu hali yargılamaktan uzaklaşmak için yaptığımız bir pratik gibi düşünün bunu. Zihnin arka planında çalışan kaygıyı yok etmek gibi. Ve sizin olmaya karar verdiğiniz insan her kimse bir bakın. Kim olmaya, ne olmaya karar verdiniz ve kim olmaktan kaçınıyorsunuz? Hangi insanlık halini reddediyorsunuz? Neyi yaşamaktan korkuyorsunuz? Bunu düşünmek bile sizi sıkıştırmış olabilir şu anda. Ama cevabınızı bulup onu olmaya gönüllü olduğunuz birkaç defa sözlü olarak tekrarlarsanız, başlarda böyle canınız sıkılsa da, söyleyesiniz gelmese de, böyle enerji çok ağır olacak başlarda, sonra gerçekten böyle oradaki enerjinin rahatladığını, artık onu söylemenin size çok da rahatsızlık vermediğini göreceksiniz. Yani artık ondan eskisi kadar korkmadığınızı fark edeceksiniz. Hani böyle korkularınızın üzerine gidin derler ya, o biraz şey bir enerji yani, tatsız. Yani niye korkumun üzerine gideyim ya, niye hani mesela yüzleşin falan, yüzleşme enerjisi falan buralar benim de çok sevmediğim şeyler. O yüzden gerçek bir insanla ya da gerçek bir olayla bunu deneyimlemektense, bu daha gerçekleşmeden biz fikirsel düzeyde bu pratiği yaparsak daha kolay alıştırabiliriz sanki kendimizi. Onu amaçlıyoruz burada. Bu arada çok bel kemiği, sınırları zorlayacak bir şey olmak zorunda da değil bu. Yani aptal görünmekten, görgüsüz diye yargılanmaktan, size cimri denmesinden kaçınıyor da olabilirsiniz. Bunlara da gönüllü olduğunuzu tekrar tekrar söyleyerek oradaki dirençleri eritebilirsiniz. Böylece bu konu sizin için mesele olmaktan çıkacak. Çok korktuğunuz şeylerden artık korkmamak, kaçtığınız şeylerden artık kaçmıyor olmak sizi dokunulamaz yapar. Manipüle edilemez, köşeye sıkıştırılamaz, kontrol edilemez yapar. Yani özgürlük gibi özgürlük ya. Büyük burnunuzda dalga geçenleri yok etme keyfi. Elimizden gelmeyen şeyler konusu belki daha zor olabilir. Yani kontrol edemediğimiz tonlarca şey var. Ölüm, kayıp, doğal afet, iş sözleşmesinin haksız feshi. Elimizde olmayan şeylerden korkmamaya çalışmak biraz boşuna bir çaba. Ya hoş korkmak da boşuna bir şey ama demek istediğim bunlarla çalışmak belki daha zor olabilir. Biz kolayla başlayalım. Çünkü biz onlarla çalışmadığımız sürece korkular bizi manipüle edecek. Kaçtığımız her şeyin avucunun içindeyiz. Gördüğümüz her şeyi kınayan ya da haklı çıkaran gözlerle bakmaya alıştık. Her şeyi ya doğru ya yanlış bulan ikilik bizim gerçeğimiz, bu realitenin gerçeği. Ama ya gördüğümüz her şeyi tanımlamak, yorumlamak, bir tepki vermek için yanıp tutuşmasaydık, her şeye karşı eşit mesafede öylece durabilseydik, yargısız bir zihne sahip olabilseydik, o zaman nasıl olurdu? Ben kendilerini solcu ve idealist olarak tanımlayan bir anne babayla büyüdüm. Başka bir deyişle solcu bir aileden geliyorum. Bilirsiniz, solcular paradan ve kapitalizmden nefret eder. Erdemleri, ahlaki değerleri ve davaları vardır. Doğru ve dürüst olmayı önemserler. Benim annem babam da böyleydi. Gerçekten bizim ailedeki en konuşulan şey doğru ve dürüst olmaktı. Yani bu tabii ki kulağa çok tatlı geliyor. Bence gerçekten de çok tatlı. Şanslı hissediyorum bunun için kendimi. Ama bir kimliğe tutunduğunuzda olabileceğiniz tüm siz olasılıklarını herhangi bir şekilde sabit bir tanıma sıkıştırdığınızda artık bir etikete sahip oluyorsunuz. Ve o etiketin dışında kalan her şeyi de dışlamış oluyorsunuz. Bizim evde de dürüstlük benimsenmiş ve yalan dışlanmıştı. Ailede kimsenin yalanın kötü bir şey olduğu konusunda şüphesi yoktu. Dediğim gibi erdemler solculuğun zorunlu dersi gibi bir şey yani. Çocukluğumda en çok korktuğum 4 şeyden biriydi yalan söylemek. Ramazan davulcusu, çimento kamyonu, eroin ve yalan söylemek. Bu 4'ü varsa küçük Meryem kaçar. Ha, iradi bir eylem olmasına rağmen bir gün şeytana uyar da yalan söylersem diye acayip korkuyordum. Çocuklukta böyle anne ve babadan aldığınız bakış açılarını bir yaşa kadar beraberinizde getiriyorsunuz, sürdürüyorsunuz onları. Benim de sanırım en çok sürdürdüğüm bu oldu ve başımı o kadar ağrıttım ki yani hiç gerek yokken, biraz da yanlış mı anladım nedir bu doğru söylemek olayını, hiç gerek yokken her yerde doğruyu söylüyordum. Yani mesela arkadaşım geliyor, sevgilisiyle kavga etmiş kız, birazcık desteğe ihtiyacı var, sarılmaya ihtiyacı var, bu kadar. Diyorum ki ayrıl, bu çocuk seni daha çok aldatır. Ya kızım benle de arası bozuluyor. Yani zaten morali bozuk, daha da beter oluyor kız. Mesela mağaza müdürü geliyor yanıma, görsel vitrincilik yaptığım zamanlarda mağazaları geziyordum işte. Yeni ürünler geliyor, mağazaya diziyorlar mesela. Ondan sonra geliyor mesela müdür, nasıl olmuş diyor. Diyor ki ben yaptım Meryem Hanım, şöyle yaptım böyle yaptım bilmem ne filan. Diyorum ki yani kötü bu arada gerçekten. Yani şuralar daha iyi olabilirdi, yani şuraları şöyle yapabilirdi. Yani safi salaklık ya, sen niye böyle söylüyorsun? De ki elinize sağlık, o harika olmuş. Vallahi ben böyle yapamazdım de. Hoşuna gitsin yani, birazcık diplomasi, birazcık ayar yani. Yani benim ya, benimki safi salaklık. Mağazada, trafikte, yolda, belde herkese doğruları söyleyip çok erdemli ama sevilmeyen biri oldum. Ve olur da söylediğim bir şeye biri inanmazsa kendimi böyle çok ağır hakarete uğramış gibi hissediyordum. Yani hemen savunma yapmaya başlıyordum. Birilerinin benim yalan söylediğimi düşünmesi asla kaldıramadığım, kabul edemediğim bir şeydi. Mesela bak, beni bu yolla öfkelendirebilirdiniz. Çok rahat bir şekilde kırabilirdiniz, üzebilirdiniz. İşte kutsalınızın, hassasiyetlerinizin, kalın çizgilerinizin, hatta erdemlerinizin olması sizi böyle yara alabilir biri yapar. Köşeye sıkıştırılabilir yapar. Aman benim prensiplerim, ideallerim diye böyle açık hedef tahtası gibi geziyoruz. Adı erdem de olsa katı ve değişmez değerlere sahip olmak hayatı zorlaştırır. İdeallerinizin olması pratik bir şey değil. Çünkü hayat ideal bir yer değil. Bununla yüzleşelim ya. Bu şey demek gibi bir şey işte. Yani ben çok iyi niyetliyim, kimseye kötülük yapmıyorum. Çok şu. Aynı bunun gibi bir şey. Ya masalda mı yaşıyoruz? Kendinize gelin. Ne idealistliği. Ya şunu söylemiyorum. Bazı, yani hayatın bazı yerlerinde hakikaten yani idealist davranmayı seçebilirsiniz ama tümünde mi yahu? Hep mi yani? Hep mi aynı kişisiniz? Rica ediyorum yapmayın ya. Belki evet, kendinizi daha yüksek bir ruh gibi hissediyorsunuz ama gerçekten pratikte uğraşırsınız. Yoksa ben demiyorum ki erdemsiz olalım. Ben esnek olalım diyorum. Neyse, gel zaman git zaman ben bir gün yalanı yargılamayı bıraktım ve yalancı olmaya gönüllü oldum. Aynı size salık verdiğim gibi tekrar tekrar yalancı olmaya gönüllüyüm, yalancı olmaya gönüllüyüm, yalancı olmaya gönüllüyüm. Bunu tekrar ettim ve ilk söylediğimde hakikaten enerjisi çok ağırdı. Yani ya böyle midem falan bulandı, öyle söyleyeyim. Bayağı fiziksel semptom gösterdim yani. Söyleye söyleye söyleye enerjisi hafifledi ve inanır mısınız, hayatımda yalan söylemem gereken olay ve durumlar resmen yok oldu ya. Yani bir şekilde kendimi dürüst olmak zorunda hissetmeyince bunu sınayacak hallerden de kurtuldum sihirli bir şekilde. Çevremle ilişkilerim düzeldi ki stres seviyesini ciddi oranda düşürür. Bu arada şu an gerekirse yalan söylüyorum, yani dünya başıma da yıkılmıyor. Çünkü insanlara her zaman doğruları söylemek, dediğim gibi, çok idealist bir fikir olabilir ama modern hayat şartlarında asla pragmatik değil. Bazen erdemli olmak yerine sadece iyi bir arkadaş olmanız gerekiyor. İşte tüm insanlık hallerini kapsamak derken bundan bahsediyorum. Çünkü şöyle oluyor, ay uyuz oluyorum buna. Yargılamak deyince herkes, "Aa yok, ben zaten insanları yargılayan biri değilim," diyor. Gerçekten çok tatlı ya. Yani insanlar başkalarına bakıp, "Aa bak, şunun da işte götü büyük," demediği için çok yargısız olduklarını düşünüyorlar. Ama yargısız olmak hiçbir dünya halini yargılamamak demek. Zihinden çıkmak demek yani. Oysa biz tamamen zihinlerimizin içindeyiz. Bir şey mantıklıysa yapıyoruz, mantıklı değilse yapmıyoruz. Akla yatan şeyler yapmaya çalışıyoruz. Akıllı olmaya çalışıyoruz. Yani evet, bilgi çağı, bilgi çağı. Bilgi önemsiz değil, mantık da önemsiz değil. Ama biz sadece mantıktan, zihinden, fikirden, yani düşünceler düzeyinden işlemeye başlarsak bu pratikte fena patlamamıza sebep olabilir. Rahat ve kolay bir hayatı seçmemizin önünde engel teşkil edebilir. Ki zaten Rahat ve kolay olan şeyler de bu realitede bildiğiniz gibi tukaka ilan ediliyor. Yani kolay para kazanmak, rahat yaşamak, değil mi? Hemen neymiş, babası mı zenginmiş? Ha tabii ben de öyle kocama yaptırım. Ha tabii o zaten şey aileden geliyor bilmem. Ya, o kadar çok modifikasyon var ki zihinlerimizde. Ve bunların temelinde ya birçok şey olabilir ya. Sadece kıskançlık değil yani. Bunu buraya da bağlamak çok saçma. Kıskandığı için öyle söylüyor. Hayır abi, o adamın kolay para kazanmaya bakış açısı ne? Oradaki yargıları ne? Belki onları da işte böyle kolay para kazanmaya gönüllüyüm. Kolay para kazanmaya gönüllüyüm mesela. Değil mi? Çok bizim toplumumuzda, özellikle bizim kültürümüzde ciddi bir yara yani. Biri aileden mi zengin? Böyle bir zengin nefreti var yani. Biri kocasının parasını mı yiyor? Biri kolayca başarılı mı oldu? Biri kolayca ünlü ve zengin mi oldu? Uf ya, sıçtı tamam artık. Zaten Twitter hep yani buralardan beslenen toksik bir şey var şu anda. Neyse, oralara girmiyorum. Durup dururken kendi moralimi bozdum ya. Yani sonuç olarak ay bak şu ne kadar çirkin, bu ne kadar bilmem ne falan demek değil yargılamak. Vallahi bir daha bir insan evladından daha ay yok ben kimseyi yargılamam, ben kimseyi yargılayan biri değilim gibi bir cümleyi duymaya takatim kalmadı. Saçmalamayın, hepimiz yargılıyoruz. Hepimiz yani bu... Bu çok derinde bir şey. Yani bundan azade kimse yok. Sadece bunun farkında olmak gerek. Yani yargıya düştüğümüz an kendimizi yakalayıp ha dur ben şu anda burada. Hani şey ya, bu katil de yargılamamayı içeriyor yani. Katil katil mi? A tamam, onu seçmiş, onu yapmış. Bu beni ilgilendiren bir durum yok orada yani. Ben katil olmayı yargılamadan dümdüz yaşayabilirim hayatım yani. Bu, her şey hakkında bir fikrim olmasına gerek yok. Burayı bence çok şey yapamıyoruz, oturtamıyoruz. O da işte şundan kaynaklanıyor. Fikirlerimiz bizi biz yapıyor gibi sanki, değil mi? Kararlarımız bizi biz yapıyor. Zihnimizin içindekiler bizi biz yapıyor. Ama işte birçok öğretinin de dediği gibi şu an bir Reels videosunda bile önünüze düşmüş olabilir. Bir şekilde karşınıza çıkmıştır. Siz zihniniz değilsiniz kardeşim. Bu kadar basit yani. Ha, siz eylemleriniz de değilsiniz. Kendinizi oraya da sıkıştırmayın lütfen. Sıkıştırmayalım yani. Buralara farkındalık getirelim. Yani mükemmel olmasına da gerek yok yani. Tamam ben zihinden tamamen çıktım, elimi kolumu sallayarak geziyorum da ya bazen çıkacağız, bazen düşeceğiz, bazen kalkacağız filan. Önemli olan hep farkındalığımızın orada olması. Tamamen yargısız olalım demiyorum ama yani farkındalığımız hep orada olsun. Yargılıyor muyum şu anda? Bir hali yargılıyor muyum? Bir durumu yargılıyor muyum? Bu sadece başka birinde bir şey görüp yargılamak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi yani kolay para kazanmayı, havadan zengin olmayı da yargılamamayı gerektiriyor. Katili de, tecavüzcüyü de, soyguncuyu da yargılamamak nasıl olurdu? Yani banka soymak, banka soyanın seçimi ve buna bir tepki vermek, bunu ayıplamak, lanetlemek, yargılamak bizim işimiz değil. Bizim işimiz değil. Daha önce de bahsetmiştim. Akses'in sevdiğim bir sorusu. Bu benimle alakalı mı? Alakalı mı? Yok değil. Tamam. Olana olduğu gibi görmek yani. Olan ne? Biri benim seçmediğim bir şeyi seçti. Bu kadar. Hepsi bu. Yani sizin bir top dondurma yemeniz ve başkasının iki top tercih etmesiyle sizin cinayet işlemeyi seçmemeniz ve bir başkasının bunu seçmesi temelde aynı iki şey. İkisi de bizi ilgilendirmiyor. Dondurmayı da o yiyecek, hapse de o girecek. Yani o zaman neden enerjimizi bir başkasının hayatı, bir başkasının seçimi hakkında düşünmeye, konuşmaya akıtıyoruz? Demiyorum ki birbirimize hiç değmeyelim, hepimiz tekil başımıza yaşayıp gidelim. Bunu demek değil derdim. Aksiyon almayalım demiyorum. Biz zihinsel tavırdan bahsediyorum. Yani bir şey gezegene zarar veriyorsa tabii ki önüne geçmek için yapabileceğimiz şeyleri yapacağız. Avukatsanız ya da işte polisseniz, oturmuş düzenimizin kurallarıyla dünyayı daha iyi hale getirebilecek yetkiniz, gücünüz varsa tabii ki bunu kullanacaksınız. Suçluları yakalamayalım demiyorum yani. Şunu diyorum, içimizden bak ne suç işlemiş, yazık. Falan. Bunları demek zorunda değiliz. Kınamadan, ayıplamadan, ayrıştırmadan da katkı olabiliriz diyorum. Bir şeyi ayıplıyorsanız kibre kapılıyorsunuzdur. Çünkü kendinizin yapmayacağını düşündüğünüz şeyleri kınar ve yargılarsınız. Burayı ayırt edelim. Bir şeylere tepkisiz kalmak, sadece gözlemlemek ve yorum yapmadan onu öylece bırakmak zihinlerimiz için çok zor. Bunun çok farkındayım. Yani duyduğumuz, gördüğümüz her şeye hemen fikrimizi, yargımızı yapıştırmak, tepkimizi koymak, ne tepki vereceğimizi düşünmek bizim alışkanlığımız. Ama yani işte bilemezsiniz ki o kişinin bütün hayat döngüleri içerisinde bu yaptığı neye tekabül ediyor, nereye denk geliyor. Önceki bir bölümde döngüsel dünya deneyiminden bahsetmiştim. Ben buna inanıyorum. Bir insanlık deneyimi için tek bir insan ömrü çok kısa. Böyle demiştim. Gerçekten de inanıyorum ki tek bir ders için defalarca dünyaya geliyoruz. Yani burası bir oyun alanı. Ruhunu anlama oyunu. İnsan olmayı öğreniyoruz. Bu sırada bazıları kötü dediğimiz şeyler yapıyor. Savaşlar çıkarıyor, masum insanları öldürüyor, insanlara ve gezegene zarar veriyor. Ve duygusal dünyamız bunlara tepki vermeden duramıyor. Yani bu yanlış, bu katil, bu hırsız deyip suçlamak, lanetlemek, cezalandırmak istiyoruz. Bu kolay, çok kolay. Böyle düşünmek, böyle bakmak. Zaten herkes böyle bakıyor. Bu realitenin düzeni bu. Bunları bile yargılamamak nasıl bir şey olurdu? O zaman gezegen neye benzerdi? Bu dünya bir rüya ve her şeyin bizim anlamadığımız bir sebebi var. Ya etrafınıza bakın. Som altından ırmaklar ya da huriler görüyor musunuz? Yani burası cennet değil. Burası dünya ve dünya dualiteyle var oluyor. İyi oldukça kötü de olacak. Kötünün kötü olması gerekiyordur belki de. Onun da bir misyonu, bir hayat yolculuğu vardır belki. Hayatlar boyu hepimiz dünyanın her halinden geçtik. Öldük, öldürdük. Sadece hatırlamıyoruz. Ruhlarımız öyle asil, ulvi ya da kutsal olmak için değil, öğrenmek için burada. Yani o yüzden diyorum, aziz olmamız gerekmiyor ya. Günahsız olmamız gerekmiyor. Bu yüzden kimseyi yargılamaya hakkımız yok. Yani İnanın ki yoksulun sırtından doyanı yargılamamak solcu ailede büyümüş ben için çok zordu. Yalancıyı yargılamamak çok zordu. Hepimizin inanç kalıpları var, yani çoğu aileden geliyor tabii ki, ama bizler bunların üzerine çıkabiliriz. Yargılamamayı seçebiliriz. Barış nasıl gelecek zannediyorsunuz? Böyle. Böyle gelecek. Önce içimizde bulacağız, sonra dışarıda arayacağız. Kimseyi, hiçbir duyguyu, hiçbir insanlık halini yargılamamak ve başkaları tarafından da yargılanmaya gönüllü olmak barış yaratacak. Yani özetle durum şu, kaçtığınız bir hal olmazsa dünya üzerinde kimse de sizi o hale düşürmekle korkutup manipüle edemez, suistimal edemez. Eğer her şeye gönüllü olursak açık hedef haline gelmekten, suistimal edilmekten ve savunma yapmaktan azad olmuş oluruz. Bir şeyleri yargıladığımız sürece onların başımıza gelmesinden, öyle biri olmaktan kaçıp duracağız ve kaçtığımız şeyler de bizi kontrol edilebilir yapacak. Yaşlı annenize bakmak sizi çok yoruyor ve kardeşiniz de size yardımcı olmuyor. Yani geleceğim diyor gelmiyor, bakacağım diyor bakmıyor, arayacağım diyor suistimal. Ama siz onunla konuşup ya annemin bakımını senin de benim kadar üstlenmen lazım, yani ben bunu tek başıma yapamıyorum diyemiyorsanız, o zaman o suistimalin devamlılığına sizin de katkınız var. Bunu neden diyemiyorsunuz? Çünkü annesine bakmaktan yüksünen, vefasız bir evlat olmaktan kaçınıyorsunuz. Vefasızlığı yargılıyorsunuz yani. Kardeşiniz de sizi suistimal etmeye devam edecek o zaman. Çünkü bu konuşmayı hiçbir zaman yapmayacaksınız. Size böyle denmesinden korktuğunuz için. Ya da borcunu ödemeyen bir arkadaşınız var. Tekrar borç istedi sizden. Ama vermek istemiyorsunuz. Çünkü yani ödemedi borcunu. Ama de derseniz ki ya ben sana borç vermek istemiyorum çünkü... Yani ödemedin. Bu aslında gayet makul değil mi, yani mantıklı bir karar, ama bunu söylerseniz arkadaşınız size parasını kendine saklayan biri diyebilir, cimri biri diyebilir. O yüzden borç vermeye devam ediyorsunuz, yani suistimali devam ettiriyorsunuz olmaya gönüllü olmadığınız biri yüzünden. Bir eğitim için ödeme yaptım geçenlerde. Türkiye'de bir eğitimdi ve oradaki banka hesabımdan ödedim. Sonra yakın bir arkadaşım da o eğitime katılmayı seçti. İkimiz de Almanya'da yaşıyoruz, o yüzden böyle acil durumlar için Türkiye'deki hesabımızda genelde para oluyor. Ama o an onda yokmuş, bende de vardı ve yani görür görmez dedim ki ben vereyim, uğraşmasın buradan transferle falan. Neyse anlaştık. Sonra baktım ki bende tam o kadar para var. Yani bir eğitimlik para kalmış hesabımda. Yani onu ödersem hiç kalmayacak. Acil bir şey olursa halledemeyeceğim. Normalde durum bu da olsa önce ben öderim dediğim için, kendi şartlarımı zora soksa da ayıp olmasından korktuğum için öderdim. Ne olursa olsun yani. Çünkü bana Allah muhafaza parasını paylaşmıyor. Elindeki imkanı kendine saklıyor denebilir. Bencillik ediyor denebilir ki yani böyle denmesine asla gönüllü değildim. Bu da yine aileden geliyor aslında. Mesela bu tarz bir şey benim ailemde hiç hoş görülmez. Çünkü adetleridir. Dedim ya, solcular biraz da fazla iyi insanlar. Herkese elimizden gelenin fazlasını verelim yani. Hiç kendilerine saklamak gibi bir şeyleri yok, huyları yok. Allah'tan ben solcu değilim. Ve arkadaşıma dedim ki yani ben bunu gönderemeyeceğim. Çünkü Yani lazım olabilir gerçekten. Böyle durumlar daha önce yaşamadık değil. Oradaki parayı sıfırlamak istemiyorum acil bir durumda. Zorda kalmamak için. Hani sen PayPal falan bir şekilde hallet bu işi. Yani tabii ki çok da yakın bir arkadaşımdı. Samimiyetimize güvendim. Yani onun asla yanlış anlamayacağına da güvendim ama zaten onunla o samimiyeti kurmamız, yani arkadaşlığımızı aman efendim sepet efendim gibi bir yerden, öyle kasıntı bir yerden, hani birbirimize dürüstlükle, yani bu benim için çok zor olacak, bunun için benim kaynağım yok, sana yardımcı olamayacağım deme güvenine, bunları söyleyebilme açıklığına, şeffaflığına getirmemiz de zaten yargılanmaya gönüllü olarak oldu. O yüzden zaten arkadaşım çok normal karşıladı yani bunu. Ve inanır mısınız, bunun üzerinden 24 saat daha geçmedi. Kardeşim beni aradı ve dedi ki, yani abla benim paraya ihtiyacım var ve ihtiyaç duyduğu para da tam olarak benim hesabımdaki para. Yani eğer ben parasını paylaşmayan biri olmaya gönüllü olmasaydım, kardeşim büyük ihtimalle zor durumda kalacaktı. Ya böyle de evrenin minik minik ödülleri var işte. Bu arada bu para transfer işinin çok daha kolay bir yolları varmış, yani bir sürü yolu varmış. Sonradan öğrendim ama ya gerçekten yurt dışına taşınınca öğrenmeniz gereken çok fazla şey oluyor. Çok fazla detay var. Göründüğü gibi değil. Bilmiyordum yani bunu. Cehaletime geldi. Aslında hem arkadaşım hem kardeşime yetermişim ama neyse. Öğrendik, böyle öğrendik bunu da. Başka bir gün arkadaşlarımızı bizim eve davet ettik. Böyle işte kalabalık bir yemek yiyeceğiz. Öncesinde de ben temizlik yapıyorum. Bizim evde eski ve müstakil bir ev. Hem önde hem arkada kapı var. Ve kapılar direkt bahçeye açılıyor. Dolayısıyla börtü, böcek, örümcekle biz yaşamaya alışkınız. Özellikle de örümcekler, yani kendileri çok gözükmese bile inanılmaz bir azimle sağa sola sürekli ağ örüyorlar. Ve ben de ağları böyle çok kullandığım yerde, hani tezgahın üzerinde falan değilse bozmuyorum. Yani bir şekilde yok oluyor zaten onlar. İşleri bitince topluyorlar mı nedir? Sebebini bilmiyorum ama yani elimde gitmiyor. Rahatsız da olmuyorum, o yüzden bırakıyorum öyle. O gün temizlik yaparken şeyi düşündüm. Ya bunları yani temizleyeyim yani, çünkü pis görünüyor gibi. Sanki hani böyle temizlenmemiş ev havası veriyor ya, sonuçta bir evde örümcek ağının olması. O yüzden temizlemeye karar verdim. Yani insanlar gelecek, örümcek ağlarını görecek ve benim çok pis, hijyen yoksunu, evini temizlemeyen biri olduğumu düşünebilirler. Ve bundan inanılmaz kaçıyorum yani. Burada ne var? Olmaya gönüllü olmadığım biri. Dolayısıyla kendi seçimimi, içimden geleni yapmaktansa yargılanmaktan korktuğum için eylemimi kendime değil başkalarına hizalayacağım. Ve bir anda fark ettim bunu. Ha dedim, ben şu anda kendi seçimimi yapmıyorum. Ya zaten böyle insan içine bir huzursuzluk veriyor ya o his. Ya bana bir şey demesinler diye, aslında neyse işte o. Hareket ediyorsanız, bir karar veriyorsanız, bir şey söylüyorsanız o böyle sizi aslında içeriden rahatsız ediyor. Fark etmek lazım onu yani. Ben de o an fark ettim. Dedim ki tamam, bunu tekrarlayacağım yani. Pis olmaya gönüllüyüm. Evini temizlemeyen biri olmaya gönüllüyüm. Hijyen yoksun olmaya gönüllüyüm. Ve dokunmadım hakikaten örümcek ağlarına, yani bıraktım. Bu bence kendi arkanda durmak böyle bir şey. Kendine hizalanmak böyle bir şey. Yani hakikaten şey demiş olabilirler. Ya bak görüyor musun, evinde örümcek ağ var demiş olabilirler. Bilmiyorum yani, birileri bir şey düşündüyse bile hiçbir fikrim yok. Kimse bana bir şey demedi. Zaten böyle şeyler yüzüne söylenmez de yani. Söylense bile artık benim için bir önemi yok. Yine başka bir gün Instagram'da bir kurabiye fotoğrafı paylaştım. Kendi yaptığım bir kurabiye. Ve eski bir arkadaşım da tarifini istedi. Bu kurabiyeyi de eskiden ben işte belki 13-14 yaşlarındayken Avustralyalı ve Yeni Zelandalı karşı komşularımız vardı. Alison ve Karen. Onlar yapardı. Onların tarifi aslında yani. Sonra taşındılar filan. Sanki böyle benim için o kurabiye tarifi onlarla bizim aramızdaymış gibi romantik bir bakış açısı geliştirdim ben. Bir daha da göremedim onları çünkü yani memleketlerine gittiler. Takdir edersiniz ki yakın yerler değiller. Onlar ülkelerine döndükten sonra sanki böyle tarif onlardan hatıra bir şeymiş gibi bir sahiplendim onu. Ve hakikaten de kimseye vermiyorum. Yani çok romantik ve mantıksız olabilir bu bakış açım ama bu böyle yani. O zaman da Instagram'da bir yemek hesabım var. İçerik üretiyorum, böyle bir sürü tarif paylaşıyorum. Ama bu tarifi paylaşmak hiç içimden gelmedi. Sadece böyle fotoğrafını attım. Yani normalde de fotoğrafını attığım her şeyin tarifini paylaşmakla yükümlüyüm gibi bir bakış açısı var haliyle o içeriği ürettiğim için. Ya bunu anlayabiliyorum bu arada. Ben de şu an bir sayfa sahibi için şey diye düşünebilirim. Yani madem bunun tarifini vermeyeceksin, neden o zaman fotoğrafını paylaştın diyebilirim. Hani Bu anlaşılmayacak bir şey değil. O yüzden zaten fotoğrafı atarken de böyle yalan yok bir aklımdan geçti şimdi bunun tarifini sorarlarsa falan diye. Ama yani çok takipçim yoktu. Sormayacaklarına güvendim nedense. Ama şey diye düşünüyorum ya hani sorarlarsa vermem mi diyeceğim yani... Ne diyeceğim? Hani bakın görüyor musunuz kim olmak istemediğimi yani oradaki direnci. Biri sorarsa ne diyeceğim? Vermem mi diyeceğim? Ben bir şeyini esirgeyen biri olmak istemiyorum çünkü. Ve tabii ki istendi tarif. Yani eğer içerik üreticisiysen Instagram öyle bir yer çünkü. Bir beklenti oluşuyor. Kendine saklayamazsın. Yani kitap okuyorsan adını, geziyorsan gezdiğin şehri, giydiğin kıyafetin linkini falan paylaşman isteniyor. Yani bekliyor yani insanlar. Ama işte burada da bu kurallardan, bu böyle olmalı gibi bir karardan ziyade esneklik önemli. Yani tabii ki kendi halinde bir Instagram kullanıcısına göre bir içerik üreticisinden çok daha fazla şey talep edebilir insanlar. Sonuçta o üretilen içeriğin yüzü suyu hürmetine takip ediyorlar. Yani o hesabı. Kara kaşına kara gözüne değil. Ama sırf odağı beklentilere çevirince de insanın şirazesi kayıyor. Çünkü sürekli bir talep geliyor yani. Şunu yap, bunu çek, onu story at, bunu daha fazla şunu yaz bilmem ne. Yani oraya göre gerçekten hizalanamayız. Bunu kendimize yapamayız yani. Şu an mesela bana hemen hemen her gün yeni bölümlerde yeni bölüm atın. Bekliyoruz. Hadi falan diye mesajlar geliyor. Ve açıkçası ben bayılıyorum buna. Çok hoşuma gidiyor. Yani beni çok motive de ediyor ayrıca. Böyle şeylerden yani kimse motive olmaz, ben oluyorum. Ama bazen de hani gerçekten ne yazasım ne konuşasım oluyor. Kendi içimden kalbimden gelmiyor yani o bölümü çıkarmak. O yüzden hani beklentileri görüp anlayıp hak da verip aslında ama yine de kendi seçimime hizalanıyorum. Ha bazen de böyle olmuyor. Tamam hadi kalk yeter. İnsanları beklettin. Yeni bölüm yaz diye kendimi masa başına oturtuyorum yani. O yüzden yani denge, esneklik çok önemli. Her konuda, hayattaki her konuda. Neyse arkadaşım benden bu kurabiyenin tarifini isteyince ki bu baya baya önce oldu. O zaman böyle gönüllü olmaklar, aksesler falan yok hayatımda. Ve insanlara istediğini vermeyince de kendimi çok suçlu hissediyorum o zamanlar. Yani hayatımın büyük bir kısmı böyle geçti aslında. Yine de vermedim biliyor musunuz? Yani kız tabii ki inanılmaz tuhaf karşıladı haklı olarak. Son derece haklı. İlkokuldan tanıdığım da bir arkadaşımdı böyle. Önce şaka yapıyorum falan sandı. Bak annenden isterim falan diyor böyle. Ama sonra anladık yani ben son derece ciddi bir şekilde yok vermeyeceğim dedim çünkü. Eminim çok şaşırmıştır yani bu da kafayı kırmış falan demiştir benim için. Ve bu galiba benim hayatımdaki ilk kendime hizalanışımdı. Yani başkası ne derse desin yok ben bunu yapacağım değişimdi. Gerçekten aşırı mantıksız göründüğünü bile bile yok hani benim için böylesi iyi geliyor ben böyle yapacağım deyip yargılanmaya gönüllü olduğum ilk olay olabilir. The kurabiye incident. Velhasıl hepimizin yapmaktan ve olmaktan kaçındığı şeyler var ve esasen bunların altında da bir önceki bölümde konuştuğumuz utanç ve suçluluk duyguları yatıyor. Erdemler, ahlaki sistemler, ideolojiler, din, her türlü kural seti kendinizi onun içine sıkıştırdığınızda ayağınıza dolanır. Bunları seçmekte her zaman hepimiz özgürüz ama bu hayat biz düzene sokalım diye değil yaşayalım diye var. Bunu hatırlamak lazım. Hepimizin yaşama algılayışında bir şeyler daha öncelikli, daha önemli tabii ki ama bizim için önemli olmayan şeylerin de hiç önemi yok demek değil. Bizim ahlaksızlık dediğimiz şey başkasının yaşam dersi olabilir. Burayı tekrar etmek istiyorum. Bizim ahlaksızlık dediğimiz şey başkasının yaşam dersi olabilir diyor ve ekliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize yeni yılda yargısız bir hayat, yargısız bir zihin diliyorum ve hepinizin yeni yılını kutluyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.